Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 22. ayrım. Mahkeme salonuna dönerlerken boş, usulca Chandler'a yaklaştı. Yargıcın kürsüsüne gitmek üzere uzaklaştığından emin olunca, alçak sesle konuşmaya başladı. Eğer bazı bilgileri emniyetin içinden ulaşıyorsanız, kaynağınızı bulup yok edeceğim. Chandler, adımını şaşırmadı bile. Yanıt verirken arkasına dönüp bakmadı. Tabii eğer siz daha önce yanıp tutuşmamışsanız. Boş tanık sandalyesindeki yerini aldı ve jüri salona davet edildi. Yargıç Chandler'a devam etmesini söyledi. Mahkeme raportörünün son soruyu bulmasını beklemek yerine, başka bir biçimde sormayı yeğliyorum. Siz, Bay Church'ü öldürdükten sonra, bebekçi cinayetleri adı verilen öldürme olayları sona erdi mi? Boş düşünerek durakladı. İzleyicilerin oturduğu bölüme bakınca, gazetecilerin sayısının arttığını fark etti. Ya da gazeteci sandığı kişiler çoğalmıştı. Hepsi yan yana oturuyordu. En arka sırada ise tek başına Sylvia oturuyordu. Genç kadının uçuk gülümsemesine karşılık vermedi. Ne zamandan beri orada oturduğunu merak etti. Dedektif Boş dedi yargı soruyu yanıtlaması gerektiğini anımsatarak. Halen süren bir soruşturmayı tehlikeye atmadan bu soruyu yanıtlayamam dedi Boş sonunda. Dedektif Boş, bu noktayı biraz önce tartıştık dedi yargıç öfkeyle. Soruyu yanıtlayın. Boş, reddetmesinin ve hapse atılmasının, öykünün basına sızmasını önlemeyeceğini biliyordu. Yargıç kendisine izin verdiğinden Chandler, tüm bildiklerini gazetecilere anlatacaktı. Hapse tıkıldığı takdirde, taklitçi katili izlemekten geri kalacaktı. Yanıtlamaya karar verdi. Önündeki kağıt bardaktan ağır ağır su içerek zaman kazanmaya çalıştı ve düzgün bir cümle kurdu. Norman Church öldükten sonra elbette başkalarını öldürmedi. Ama sokaklarda başka bir katil daha vardı. Halen de var. Norman Church'ün yöntemini uygulayan bir katil. Teşekkür ederim Bay Boş. Bu sonuca ne zaman vardınız? Bu hafta yeni bir ceset ortaya çıkınca. Kurban kimdi? Rebecca Kaminski adında bir kadın. 2 yıl önce kaybolmuştu. Ölümü konusundaki ayrıntıların tümü diğer bebekçi kurbanlarıyla aynı mıydı? Tek bir fark var. Nedir bu fark? Cesedi betona gömülmüştü. Gizlenmişti. Norman Church her seferinde kurbanlarının cesetlerini ortalıkta bırakırdı. Başka fark yok mu? Varsa bile ben henüz bilmiyorum. Bu kadın sizin Norman Church'ı öldürmenizden 2 yıl sonra öldüğüne göre Church bu cinayetten sorumlu olamaz, değil mi? Doğru. Öldüğü için çok kesin bir mazereti var, değil mi? Doğru. Ceset nasıl bulundu? Dediğim gibi, betona gömülü olarak bulundu. Peki, polisi cesedin bulunduğu yere yönlendiren neydi? Nerede bulunduğunu bildiren bir not aldık. Chandler bu notun kopyasını, davacının 4A işaretli kanıtı olarak sundu. Ve Belk'in itirazını reddeden yargıç, kabul etti. Chandler bir kopyayı okuması için Boş'a uzattı. Jürinin duyması için yüksek sesle okuyun dedi. Boş'un okumaya başlamasını beklemeden. Boş, taklitçi katilin sözcüklerini sessiz salonda okurken hafifçe ürperdi. Okuyup bitirdikten sonra bir süre bekleyen Chandler konuşmaya başladı. Notta, ben hala oyundan çıkmadım yazıyor. Bunun anlamı nedir? Cinayetlerin tümünün şerefinin kendisine ait olmasını istiyor. Dikkat çekmek istiyor. Peki, tüm cinayetleri işlemiş olamaz mı? Olamaz. Çünkü 9 kadını Norman Church öldürmüştü. Church'ün evinde bulunan kanıtlar onun 9 kadının katili olduğunu yatsınmaz bir biçimde ortaya çıkarıyor. Bu noktada hiç kuşku yok. Bu kanıtı kim buldu? Ben dedi Boş. Yani bu durum büyük bir kuşkuya yol açmıyor mu dedektif Boş? Yani aynı yöntemi kullanan ikinci katilin varlığı fikri mantığa aykırı değil mi? Hayır aykırı değil. Başka örnekler de var. Ben yanlış adamı öldürmedim. Aslında taklitçi konusunda ortaya atılan karmaşık öykü, sizin yanlış kişiyi öldürdüğünüz gerçeğini örtmek için yaratılan bir bahane değil mi? Karısının onayını alarak evine bir fahişe çağırmaktan başka bir suçu olmayan, silahsız, masum bir adamı öldürmediniz mi? Hayır, bu doğru değil. Norman Church, teşekkürler Bay Boş. Birçok kadını öldürdü. O bir canavardı. Annenizi öldüren kişi gibi mi? Boş farkında olmadan izleyicilere doğru baktı. Sylvia'yı gördü ve bakışlarını çevirdi. ağır ağır soluk alıp kendini toplamaya çabaladı. Chandler'ın kendisini paramparça etmesine izin vermeyecekti. Evet, öyle diyebilirim. Herhalde birbirlerine benziyorlardı, ikisi de canavardı. Belki de onu bu nedenle öldürdünüz değil mi? Yastığın altında peruk filan yoktu. Karşınızdakini annenizi öldüren kişi olarak gördünüz ve soğukkanlılıkla onu vurdunuz. Hayır, yanılıyorsunuz. Eğer bir masal uyduracaksam, bir peruktan daha iyi bir konu bulamaz mıydım sanıyorsunuz? Orada küçük bir mutfak vardı. Çekmecede bıçaklar duruyordu. Niçin bir kanıt bırakıp, durun bir dakika diye gürledi Yargıç Case. Yönümüzü kaybetmiş gibiyiz. Bayan Chandler, siz soru sormak yerine görüşlerinizi belirtmeye ve dedektif Boş, siz de yanıt vermek yerine aynısını yapmaya başladınız. Haydi, baştan başlayalım. Pekala sayın yargıç dedi Chandler. Dedektif Boş, yaşanan her şey yani cinayetlerin Norman Church'ın sırtına yüklenmesi, bu hafta betona gömülü kadın cesedinin ortaya çıkmasıyla çorap söküğü gibi çözülmekte olan gerçekleri örtbas etme çabası değil mi? Hayır, bu doğru değil. Çorap söküğü filan yok. Church bir katildi ve hak ettiği cezayı buldu. Sözcükler ağzından çıkar çıkmaz Boş irkildi ve gözlerini yumdu. Chandler, istediğini elde etmişti. Gözlerini açıp avukata baktı. Chandler'ın gözleri duygularından arınmış, bomboş gibiydi. Hak ettiğini bulduğunu söylediniz dedi alçak sesle. Yani siz yargıç, jüri ve cellat olarak mı atanmıştınız? Boş biraz daha su içti. Ben yalnızca oyunun kurallarını kendisinin koyduğunu söyledim. Başına gelenlerden yalnızca o sorumluydu. Bir oyuna böyle kurallar koyarsanız, sonuçlarını da önceden kabul etmeniz gerekir. Rodney King'in başına gelenleri hak ettiği gibi mi? İtiraz ediyorum diye bağırdı Belk. Andre Galton'un başına gelenleri hak ettiği gibi mi? İtiraz ediyorum. Kabul edildi, kabul edildi dedi yargıç. Pekala Bayan Chandler, şimdi siz, hepsi aynı değil. Dedektif Boş, itirazı kabul ettim, yani yanıt vermeyeceksiniz. Şimdilik başka sorum yok sayın yargıç dedi Chandler. Davacı tarafın masasına yürüyüp not kağıtlarını bırakmasını izledi Boş. Açık bırakılmış buklesi yine ensesini süslüyordu. Bu ayrıntının bile davadaki çok iyi planlanmış gösterisinin bir parçası olduğundan artık emindi. Yerine oturunca Deborah Church uzanıp kolunu sıktı. Chandler ne gülümsedi ne de karşılık verdi. Belk, cinayetlerin korkunç yönleri ve Church hakkındaki soruşturma konularında başka sorular sorarak verilen zararı gidermeye çabaladı. Ama hiç kimse dinlemiyor gibiydi. Mahkeme salonu Chandler'ın sorgusunun yarattığı boşluğun içine çekilmiş gibiydi. Belk öylesine etkisizdi ki, Chandler tekrar soru sormaya bile kalkışmadı ve Boş tanık sandalyesinden kalktı. Davalı tarafın masasına giden yol sanki bir kilometreydi. Başka tanığınız var mı Bay Belk diye sordu yargıç. Sayın yargıç, birkaç dakika müvekkilimle konuşabilir miyim? Elbette. Belk fısıltıyla sordu. Biraz ara vereceğiz. Sence sakıncası var mı? Bilmiyorum. Eğer özel ekibin öteki üyelerini buraya çağırmamı istemiyorsan, başka tanığımız yok. Onlar da senin söylediklerini yineleyecekler ve Chandler'ın aynı saldırısına maruz kalacaklar. Bu nedenle çağırmak istemiyorum. Locke'u tekrar çağırmaya ne dersin? Taklitçi katil konusunda söylediğim her şeyi destekleyecektir. Çok riskli. O bir psikolog olduğundan her şeyin olası olduğunu söyleyecektir ve Chandler da olası olmadığını söylemesini sağlayacaktır. Bu konuda yeminli ifade vermeyeceğinden, neler söyleyeceğinden emin olamayız. Ayrıca bana kalırsa ikinci katil konusundan uzak durmalıyız. Jürinin aklını karıştırır ve biz... Bay Belk dedi yargıç, bekliyoruz. Belk ayağa kalktı. Sayın yargıç, savunmanın başka tanığı yok. Yargıç, uzun süren bir dakika boyunca Belk'e baktı ve jüriye dönüp öğleden sonra duruşma olmayacağını, avukatların kapanış konuşmalarını hazırlamak için zamana gereksinim duyduklarını ve kendisinin de jüri talimatlarını hazırlayacağını söyledi. Jüri salonu terk edince, Chandler kürsüye yaklaşıp, davacı lehine karar verilmesini istedi ve yargıç bunu reddetti. Belk de aynı istemde bulundu ve yargıç ona neredeyse alaycı bir ses tonuyla yerine oturmasını söyledi. Kalabalık salonun boşalmasından sonra Boş, koridorda Sylvia'yı buldu. İki avukatın çevresini gazeteciler sarmıştı. Boş, kadının kolunu tutup uzaklaştırdı. Buraya gelmemeni söylemiştim Sylvia. Biliyorum ama gelmem gerektiğini düşündüm. Ne olursa olsun seni desteklediğimi bilmeni istedim. Harry, senin hakkında bildiğim bazı şeyleri jüri asla öğrenemeyecek. Şu avukat seni nasıl bir insan olarak göstermek isterse istesin, ben seni tanıyorum. Sakın bunu unutma. Boşun çok hoşuna giden, gümüş beyaz desenli siyah giysisi vardı üzerinde. Çok güzel görünüyordu. Ne zamandan beri buradasın? Epeydir. Geldiğime memnunum. Senin için zor olduğunu biliyorum ama, mesleğinde bazen sert davranman gerektiği halde, senin iyi yönlerin de ortaya çıktı. Sesini çıkarmadan yüzüne baktı Boş. Biraz iyimser ol Harry. Annem hakkında söylenenleri. Evet duydum. Bunları burada öğrenmek beni üzdü. Eğer aramızda böyle sırlar olacaksa Harry, biz ne yapacağız? Böyle sırların aramızdaki ilişkiyi tehlikeye attığını sana kaç kere söyledim. Bak dinle dedi Boş. Bunu şimdi yapamam. Şu anda beraberliğimiz konusuyla ilgilenemem. Çok fazla gelir bana. Doğru yer ve doğru zaman değil. Daha sonra konuşuruz. Sen haklısın Sylvia ama ben şimdilik konuşamam. Sylvia uzanıp kravatını düzeltti. Her şey yolunda dedi usulca. Şimdi ne yapacaksın? Soruşturmayı takip edeceğim. Resmi olsa da olmasa da izlemek zorundayım. İkinci adamı, ikinci katili bulmak zorundayım. Sesini çıkarmadan yüzüne bakarken Sylvia'nın kendisinden çok farklı bir yanıt beklediğini biliyordu. Çok üzgünüm. Bu işi erteleyemem. Olaylar hızla gelişiyor. Öyleyse ben de okula dönerim. Yani bütün gün izin almamış olurum. Akşam eve gelir misin? Gelmeye çalışırım. Pekala, görüşürüz Harry. İyimser ol biraz. Boş gülümsedi. Sylvia ona yaslanıp yanağından öptü ve asansöre doğru ilerledi. Bremer yanına geldiğinde Boş hala ardından bakıyordu. Biraz konuşmak ister misin? İçeride çok ilginç ifade verdin. Söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Başka bir şey yok mu? Yok. Ya Chandler'ın söyledikleri? Yani ikinci katilin tek katil olduğunu ve Church'un hiç kimseyi öldürmediğini söylüyor. Ne söylemesini bekliyordun? Hepsi saçmalık. Unutma ki ben yeminli ifade verdim. O konuşurken yemin etmemişti. Hepsi saçma Bremer. Sakın bunlara kanma. Bak Harry, bunları yazmak zorundayım, anlıyorsun değil mi? Bu benim görevim. Bunu anlayışla karşılayacaksın değil mi? Bana kızıyor musun? Kızmıyorum Bremer. Herkes görevini yapmak zorunda. Şimdi ben de görevimin başına döneceğim, tamam mı? Asansöre doğru yürüdü. Dışarı çıkınca heykelin yanında bir sigara yaktı. Bir tane de küllüğü karıştıran Tommy Farway'e uzattı. Neler oluyor Teğmen diye sordu evsiz adam. Adalet yerine geliyor. 18. Boş, merkez şubeye gitti ve ön taraftaki kaldırımın kenarında park edecek bir boşluk buldu. Bir süre arabada oturup, iki nezarethane görevlisinin binanın cephesi boyunca uzanan mineli duvar resmini yıkamalarını izledi. Siyah beyaz ve kahverengi derili çocukların birlikte oynadıklarını ve dost yüzlü polis memurlarına gülümsediklerini gösteren mutluluğun tablosuydu bu. Çocukların hala umut dolu oldukları bir dünyayı simgeliyordu. Resmin altına biri siyah boyayla "Bu büyük bir yalandır" yazarak öfkesini kusmuştu. Yazıyı mahalleden birinin mi yoksa bir aynasızın mı yazdığını düşündü bir an. Ardı ardına iki sigara içerken mahkeme salonunda olup bitenleri kafasından uzaklaştırmaya çabaladı. Bazı sırlarının ortaya çıkmış olması onu garip bir biçimde rahatlatmıştı. Ama davanın sonucundan umutlu değildi. Jüri belki kendisini Chandler'ın tanımlamaya çalıştığı bir canavar gibi olmasa bile, olaydaki kanıtların biraz karmaşık olması nedeniyle istenmeyen şekilde düşüncesizce davranan bir polis olarak algılayabilirdi. Böylesine kısacık bir dakikada bu gibi kararları vermenin ne demek olduğunu içlerinden hiçbiri anlamayacaktı. Bu eski öyküyü polislerin tümü bilirdi. Vatandaşlar kendilerini korumaları, belayı evlerinden uzak tutmaları için polise giderdi ama bu görevi yerine getirirken polislerin bazı davranışları karşısında şaşkınlıkla gözleri büyüyüp öfkeyle parmaklarını onlara doğru uzatan yine kendileri olurdu. Boş sertlik yanlısı değildi. Andre Galton ve Rodney King olaylarında polisin davranışını kesinlikle onaylamamıştı. Ama yine de bu davranışların nedenini anlıyor ve kendi davranışlarıyla arasında ortak bir yan olduğunu düşünüyordu. Politik çıkarcılık ve beceriksizlik nedeniyle kentin emniyet güçleri yeterli çalışanı ve malzemesi olmayan bir kuruluş olarak kalmıştı. Kuruluşun içini de politik mikroplar sardığından, üst düzey yöneticilerin sayısı çok fazla ama ara kadrolar öylesine azdı ki, sokakları gezen devriyeler, kendilerini koruyan bir zırh gibi gördükleri arabalarından inip hizmet verdikleri halkla karşılaşmaya ne zaman buluyor ne de hevesli oluyorlardı. Yalnızca aşırı pisliklerle uğraşmak için arabalarından iniyorlardı ve Bosch'un yakından bildiği gibi ortaya çıkan polis kültüründe mavi üniforma taşımayan herkes pislik olarak tanımlanıyor ve ona göre davranılıyordu. Böylece Andre Galton ve Rodney King'ler ortaya çıkıyordu. Sonunda sokaktaki devriyelerin başa çıkamayacağı isyanlar gerçekleşiyordu. Karakolların cephesine yalan olduğu açıkça bilinen duvar resimleri yaptırılıyordu. Ön masaya kimliğini bildirip üst kattaki asayiş şubesine çıktı. Bir an kapıda durup odanın uzak köşesindeki masasında çalışan Ray Mora'yı izledi. Mora, daktilo yerine el yazısıyla bir rapor yazıyordu. Birkaç satırdan oluşan günlük faaliyet raporu fazla özen gerektirmediğinden kimse yerinden kalkıp çalışan bir daktilo aramaz, formu el yazısıyla doldururdu. Mora'nın yazıyı sağ eliyle yazdığı dikkatini çekti ama yine de bu taklitçi katil adaylarından biri olmadığı anlamına gelmezdi. Taklitçi cinayetlerin ayrıntılarını çok iyi bildiğinden, bebekçiyi taklit etmek için çanta sapını kurbanının boynuna geçirince, sol taraftan düğümleyip çekmeyi elbette akıl edecekti. Tıpkı ayak tırnağındaki beyaz saç işaretini bildiği gibi. Mora başını kaldırınca onu gördü. "Orada ne yapıyorsun Harry?" "Rahatsız etmek istemedim." Bosch masaya yaklaştı. "Günlük raporu yazarken mi? Dalga mı geçiyorsun?" "Önemli bir şey olabilir diye düşündüm. Maaş çekimi alabilmem için gerçekten önemli bir şey ama işte o kadar." Bosch bir masanın önündeki iskemleyi çekip karşısına oturdu. Prag çocuğu heykelinin yerinin değişmiş olduğu, daha doğrusu artık yüzünün porno takvimindeki çıplak resme dönük olmadığı dikkatini çekti. Mora'nın yüzüne bakınca söze nasıl başlaması gerektiğini bilemedi. "Dün gece mesaj bırakmışsın." "Evet, düşünüyorum da." "Hangi konuda?" "Zamanlama nedeniyle Church'in Maggie Camlaudley'i öldürmediğini biliyoruz, değil mi? Kadın betona gömüldüğünde Church çoktan ölmüştü." "Doğru. Yani bence karşımızda bir taklitçi var." "Bu da doğru. Aklıma gelen şuydu. Ya şu taklitçi cinayetlere daha önce başlamışsa?" Bosch gırtlağının düğümlendiğini hissetti. Mora'ya yüz ifadesiyle bir şey belirtmemeye çabaladı. "Daha önce mi?" "Evet, ya porno işinde çalışan iki kızı da taklitçi öldürdüyse? Cinayet işlemeye Church öldükten sonra başladığını kim söyleyebilir?" Bosch ürperdiğini hissetti. Eğer taklitçi Mora ise, olayların modelini açıkça Bosch'a anlatacak kadar kendine güveniyor olabilir miydi? Yoksa Bosch'un içgüdüsü tümüyle yanlış mıydı? Her şeye karşın masasının üstü çıplak ya da seks yapan kadınların resimleriyle süslü dergilerle dolu bir adamın yanında oturmak pek de hoş bir duygu değildi. Bosch, takvimdeki artist Delta Bush'un da sarışın ve iri göğüslü olduğunu fark etti. Bu modele uygundu. Bu nedenle mi Mora takvimi masasına yerleştirmişti? 22. ayrımın sonu. Sayfa 237. Devamı 23. ayrımda.